Ayrım 3.
Sayfa 36. Üst kat pencerelerinin camları patlamış, tıpkı bir şelale gibi kanala dökülüyordu. Birden Doğu'nun silahhanenin hangi tarafta olduğunu apaçık gördü. Az önce kapkaranlık olan gökyüzü, şimdi ard arda patlayan barut fıçılarından çıkan ateşle sanki çılgın bir şafak söküyormuşçasına turuncuya ve hatta kızıla dönmüştü. Beni görmeye gelmeyecek mi? Andrea kendi sesindeki ölümcüllüğü duyabiliyordu. Bunun nedeni devasa hadımın bir ölüm maskesine benzeyen yüzüydü. Sözcükler kuyumcunun gizli odasında bir mezardaki fısıltılar gibi yankılanıyordu. Duvarlar arasındaki çarşının alışılmış sesleri geliyordu kulağına. Altının keskin metalik kokusu, Yahudilerin pırıl pırıl dükkanının temizlik kokusuna karışıyordu. Her tarafta yakılmış tohumların tütsüleri genzini yakıyordu. Bütün bunlar 2 aydır hiç durmadan özlediği, gözlerini yaşlarla dolduran bir ortamın sembolleriydi. Ve şimdi her şeyi bozulmuş, yok olmuş gibi geliyordu Andrea'ya. Kendi cümlesinin edilgen tavrından yaralanmıştı, bundan sıyrılıp kurtulmak istiyordu. Hayatı boyunca kendini hiç bu kadar öfkeyle dolu, ihanete uğramış ve korkmuş hissetmemişti. Yine de, "Sofia beni görmeyecek mi?" diye tekrarladı. Nefes alabilmekte zorlanıyordu sanki, derin derin hava çekti içine. Şehvet düşkünü şehzade gelmiş olmalı. "Şehzade Murat, Allah onu korusun, hala Manisa'da." diye ağırbaşlı bir ses tonuyla cevap verdi Gazanfer. "O halde Allah korusun, Sofia hasta olmalı." Andrea huzursuzca ayaklarını oynatıp duruyordu. Sanki kalkıp koşmak istiyordu, oysa bu küçücük yerde duvarlara ya da dev gibi hadıma çarpmadan yürümek bile olanaksızdı. "Allah'a şükür, hanımımın sağlığı da yerinde. Ama beni görmüyor, öyle mi? Buna dayanamam. Bana sırt çeviremez, onun için bütün yaptıklarımdan sonra." "Yaptıklarınızı gayet iyi biliyor," dedi Gazanfer. "Tanrım, adam gerçekten taştan yapılmış bir heykel gibiydi." Andrea'yı yalnız ölüm durdurabilirdi. Herhalde Sofia da aynı durumda olmalıydı. Bilmiyor, bilemez. "Venedik silahhanesini mi?" "Evet, biliyor." "Siz biraz gecikmiş olmalısınız. Biz haberleri yaklaşık bir hafta önce aldık ve hanımın bu işte sizin parmağınız olduğunu hemen anladı." "Hayır, bilemez. Foscari'lerin terasında nasıl durduğumuzu ve gördüklerimizi." Andrea kafasında dönüp duran anıları durdurmaya çalıştı. Bunlar korkunç, şeytani şeylerdi. Olayı takip eden haftalar boyunca pek çok kez bunları beyninden söküp atmak istemişti. Hep bunları Sofia'ya kendi ağzıyla anlatacağını ve onun bir öpüşüyle zihninin tekrar tertemiz olacağını düşleyip durmuştu. Bir savaşta çok daha fazla insan ölürdü, öyle değil mi? Venedik kazansaydı bile, öyle değil mi? Neden bu cümleyi aşığına değil de onun yerine gelmiş olan bu duygusuz, ruhsuz yaratığa söylemek zorunda kalmıştı, neden? Daha fazla kendini ele vermek, itiraflarda bulunmak istemiyordu. Huzursuz elleri orada burada dolandı. Kendisini de davranışlarını da kontrol edemiyordu, çaresizdi. Herhalde, bundan başka bir şey söylemedi Gazanfer. "Bunları onun için yaptığımı bilmeli. Biliyor ve bu yüzden minnettar size." Andrea çok fazla konuşmuş olduğunun farkındaydı. Hadım Tanrı gibi duruyordu karşısında. Aslında o Tanrı'nın daha ateşli gözleri olduğunu düşlerdi. Babası Agostino Barbarigo gibi, ama yine de kendini durduramıyordu. "Asla pişman olmadım. Tek bir şey için bile, tek bir an için bile, asla, şimdiye kadar. Söyle bana, Allah'ım beni görmeyecek mi?" "Sakin olun efendim. Hanımım size minnettardır, söyledim bunu." "Ama başka bir şey yok, öyle mi? Hiçbir şey, görüntüsü bile." 2 aydan bu yana Andrea zevkin doruğuna çıktığı bu odaya geri dönmekten başka bir şey düşünmemişti. Ama şimdi aşığı yanı başında olmadığına göre buraya geri gelmek sadece ona duyduğu aşkı kamçılamış ve yüreğini derin bir acı kaplamıştı. Diğer hadımın, Veniero'nun sözleri yankılanıyordu kulaklarında. Ne demişti? Bu kadarı Sofia'ya yetmeyebilir miydi? Mantığından geriye kalan kırıntıları kullanarak düşünmeye çalıştı. Eğer Sofia sakızın Osmanlılarda kalmasını istiyor idiyse, demek ki asla ve asla onunla Venedik'e geri dönmeyi düşünmemişti. Eğer Venedik adayı alsaydı, Sofia bu sakız ganimetinden biraz pay kapabilirdi ama daha fazlasına sahip olma şansı vardı. O da şehvet düşkünü şehzadenin bir kölesi olarak haremde kalması koşuluyla. Bu düşünülemezdi, bir şeyler yanlıştı, böyle bir şey olamazdı, bu işte bir bit yeniği vardı. Tek olasılık Sofia'nın istediği halde ondan uzak durmak zorunda kaldığıydı. Belki de birileri ilişkilerinden kuşkulanmış, o da bunun ortaya çıkmasını engellemek için tedbir almıştı. Demek ki artık asla daha önceki gibi özgür olamayacaktı. Belki güvende bile değildi. Ama yeterdi, yeterden de fazlaydı. Birden bağırarak düşündüğünü fark etti Andrea. Eğer benim gördüklerimi görseydi, duyduklarımı duysaydı, Giustiniani'den geriye kalan tek şey kulağındaki küpe oldu. İnsanların feryatları hala kabusum benim. Çığlıklar, ağlamalar, yardım edemediğim insanlar, hepsi de ana dilimdeydi bunların, onun da ana dilinde. Andrea deli gibi kıpırdanmayı ve konuşmayı kesti. İçindekiler onu neredeyse bir çocuk gibi hıçkırıklara boğacaktı. Düşmemek için arkasına yaslandı. Oturduğu yer, Sofia ile aşk içinde yuvarlandıkları yatağın kenarıydı. Burada oturmaya devam edebilmesi için zihnindekileri temizleyip bir kenara atması gerekiyordu. Başka şeylerin de farkında olmalıydı. Kesindi ki bu odayı daha önce başka başka insanlar, başka başka amaçlar için kullanmıştı. Bu düşünce sanki onun gözlerinin önündeki bağı da bir parça çözmüş gibiydi. Kendini dünyadaki diğer takdis edilmemiş insanlarla bütünleşmiş hissediyordu. Cinsellik peşinde kendisini aşağılayanları, kendi duygularından başka bir şeyi düşünemeyenleri aklından geçirmek ve duygusal ortaklıklar aramak yine de onun incinen gururuna, zedelenen itibarına yarar sağlamıyordu. Ne kadın, ne erkek, hatta ne de bir canavar olan bu yaratıkla konuşmak da öyle. Ama Sofia'nın beklenmedik tavrına katlanabildiğine göre her şeye katlanabilirdi artık, bundan emindi. Sanırım bana söylemek istediği bir şeyler olmalı. En sonunda doğru kelimeleri bulabilmişti. Evet, var. Demek ki var. Zaten öyle olmasa seni buraya yollar mıydı? Aslında söyleyeceklerimin ne kadarıyla ilgileneceğinizi bilmiyorum. Haydi Allah aşkına söyle diye patladı Andrea. Bana Sofia'nın verdiği acıdan daha fazlasını nasılsa veremezsin. Hadım oturduğu yerde sandalyesini çatırdatarak kımıldandı. Sanki odada ikisine yetecek kadar hava yok gibiydi. Anlatacaklarımın hanımımla pek az ilgisi var. Söyle üstad, söyle de bitsin bu çile. Andrea'nın arkasındaki duvara bakarken hadımın mavi gözlerinde yeşil kıvılcımlar dolaşıyordu. Andrea onun baktığı yere bakıp konuyu uzatmak, daha da katlanılmaz bir hale getirmek istemiyordu. Hanımım başıma dün sabah gelen bir şeyi size anlatmamı istedi. Hepsi bu mu? Bir hadımın başına gelenler hiç kimsenin ilgisini çekmezdi. Evet, hepsi bu diye cevap verdi Gazanfer. Ama bana biraz kulak verin. İsterseniz sonra dinlemeyin. Benim bir zamanlar Selim'in kız kardeşi Mihrimah Sultan'ın hizmetinde olduğumu biliyor muydunuz? Andrea başını salladı, bilmiyordu. Aslında bu hikayeyi neden dinlemek zorunda olduğunu hala anlamamıştı. Böylesine bir acı ve çaresizlik içinde onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu hadımın anlatacakları. Ama sonuçta unutmaması gereken şey Sofia'nın bu adama çok güvenmesiydi. Andrea toparlandı. Affedersin üstad dedi. Lütfen devam et. Yaklaşık 6 yıl kadar önceydi. Selim, şu anki sultan, henüz sadece veliaht şehzadeydi. Andrea hadımın alışıldığı gibi sultandan söz ederken saygı dolu tamlamalardan birini kullanmamış olduğunu fark etti. Acaba hadım ruh ve beden olarak sahibi olan sultana karşı bir ihanet içinde miydi? Bu onun neden bir itiraf gereksinimi içinde olduğunu açıklayabilirdi. Bunları hiç ama hiç kimseye söylemesi mümkün değildi Gazanfer'in. Andrea daha büyük bir dikkatle adamı dinlemeye başladı. O günlerde davranış ve konuşmalarıyla onu tanıyan herkesin sevdiği bir genç vardı sarayda. Bu özellikleriyle çabucak yükselip Allah rahmet eylesin Süleyman'ın hizmetine girmeyi başarmıştı. Ama o sırada Selim babasını ziyarete geldi ve 2 gün sonra da genç hizmetkarı kendisinin istediğini söyledi. Selim rahmetli babasından daha farklı şeyler ister hizmetkarlarından. Zavallı çocuk bir Hristiyan olarak büyütülmüştü ve yetiştirilme biçimi efendisinin isteklerine boyun eğmesini zorlaştırıyordu. Bu arada şunu da bilmelisiniz. Selim ister kadın ister erkek olsun sevgililerine karşı hiç de nazik değildir. Acı ve utanç içindeki delikanlı sabaha karşı bana sığındı. Kahrından neredeyse ölecekti. Onu yıkadım. İstedim ki gece başına gelen cinsel felaketin izleri kalmasın. Başkaları olsa bunu gururla taşırdı ama o çocuk başkaydı. Zavallıcık kollarımda uyuyup kalmıştı. Belki de yanlış bir iş yaptım. Eğer böyleyse bile Allah şahidimdir, hiçbir kötü niyetim yoktu. Ona belki de efendiye karşı duyulan aşkın gerçek aşk olduğunu öğretmeliydim ama bunu yapmadım. Ve çocuk her gece Selim'in yanından kurtulur kurtulmaz benim odama gelmeye başladı. Sonunda da birileri bunu Selim'in kulağına fısıldamış olmalı ki tıpkı zavallı bir anne ve çocuğu gibi bizi odada yakaladılar. Tahmin edebileceğiniz gibi Selim bu ilişkiden bambaşka anlamlar çıkarmıştı. Gazanfer böyle bir durumu nasıl da ruhsuz anlatıyordu. Sanki bir muhasebe defterindeki hesapları anlatır gibi duygudan yoksundu sesi. Hadımdan cinsel organıyla beraber insani olan her şey de kesilip atılmış gibiydi. Beni alıp yedi kule zindanlarına attılar. Saray duvarlarının dışındaki o korkunç yeri biliyor olmalısınız. Eğer orada yapılan işkenceleri bilmiyorsanız, size bana yapılanları anlatarak asaletinizin zedelenmesini istemem. Sadece şunu söyleyeyim, hanımım beni hadımların yattığı bir hastanede buldu. Andrea, Sofia'nın şu an nerede olabileceğini düşünüyordu. Gazanfer böyle huzur içinde karşısında oturup hikayesini anlattığına göre mutlaka ve mutlaka güvenlik içinde haremde olmalıydı. Ama bu yaratığın anlattıklarına bakılırsa harem, dünyada olabilecek en güvensiz, en korkunç yerlerden biriydi. Gazanfer devam etti. Selim benim sonsuza kadar acı çekmemi istiyordu. En azından kendi kontrol edebildiği sürece. Yavaş yavaş ölüm noktasına kadar getiriliyor, tam ölmek üzereyken iyileştirilip tekrar işkencecilere teslim ediliyordum. Selim defalarca bunları izledi, yanında genç dostumu da getirerek. İşkenceden söz edilince, dikkatinin bir kısmının Sofia'da olmasına karşın, Andrea, hadımın anlattıklarının akışına kendini daha fazla kaptırmıştı. Sanki yedi kulenin gölgeleri üzerine çökmüş gibi titredi, ve Gazanfer susunca onu devam etmesi için cesaretlendirdi. Venedikli genç dostum, size şunu söyleyeyim. Öyle bir yere gelmiştim ki kendi ölümümü dört gözle bekliyordum artık. İşte tam o sırada hanımım beni buldu ve bir büyüyle değil ama büyük bir zekayla ve beceriyle ne yaptı yaptı beni satın aldı. Selim'in kendine yeni bir aşk bulup bana duyduğu hiddeti unutmuş olmasından çok mutlu olmuştum. Hadımın başına gelmiş olanların bir bölümünü Andrea kendi gözleriyle görebiliyordu. Elleri, burnu, elmacık kemikleri. Ve başka bir şeyi daha görebiliyordu. Adamın hikayesini anlatırken sıra Sofia'ya gelince sesine hakim olan yumuşaklık, sıcaklık ve sevecenliği. Andrea hadıma yakınlaştıkça belki de Şehzade Murad'a yöneltmiş olduğu kıskançlığın yanlış olduğunu düşünmeye başlamıştı. Zavallı genç dostumu bir daha görmedim diye devam etti hadım. Bir kez dışında. O da dün sabahtı. Hanımım beni gizli savaş toplantısı konusunda bilgilenmekle görevlendirmişti. Mutfaktakilerle olan ilişkilerim sayesinde divana hizmet etme işini elde etmiştim. İçkilerini, yemeklerini verirken her konuşulanı izleyebilecektim. Her şey yolunda gidiyordu. Vezirler ve paşalar Yemen'deki isyanın bastırılması için tüm gücün kullanılması konusunda aynı düşüncedeydiler. Şeyhülislam da gereken izni veriyordu. Sonra sultan geldi. Sultan Selim, Andrea bağırmaktan kendini alamamıştı. Evet, babasının yerine geçen Selim. Ama onun divana ya da savaş toplantılarına artık gelmediğini duymuştum. Yani en azından elçiler böyle olduğunu sanıyorlar. Ben de öyle sanıyordum, dedi Gazanfer. Sizin gizli haber alma örgütünüzün bizimkinden iyi olduğunu düşünürüz. Demek ki haklıyız. Hadım dalga mı geçiyordu, kızmış mıydı? Andrea bunu anlayamamıştı. Adamdan devam etmesini istedi. Ben de dahil olmak üzere herkes sultanın odaya girmesine şaşıp kalmıştı. Üstelik yanında bir yığında adam vardı. İçlerinden biri de Yasef Nasi'ydi. Çocukluğundan beri Selim'in arkadaşı olan Yahudi mi? Kesinlikle. Belki insanlar size söylemeye cesaret edemezler ama ben şunu belirteyim. Aslında Selim'i baştan çıkaran odur. Sultanı parmağında oynatmaktan daha fazla tutkuyla bağlı olduğu bir şey yoktur onun ve bu uğurda her şeyi göze alır. O gece sultanın toplantıya gelmesini sağlayan da oydu, bundan eminim. Sultan çoktan kafayı bulmuştu. İki kere ikiyi bile hesaplayamaz bir durumdaydı. Nasi olmasa Selim yerinden bile kımıldamazdı. Neyin planı yapılıyordu o sırada? Bir dakika içinde konuya geleceğim. Önce size Selim'in yanında, Nasi'nin dışında birinin daha olduğunu söylemem gerekiyor. Evet, söyle, devam et diye heyecanla Gazanfer'i cesaretlendirdi Andrea. Gazanfer önüne baktı. Benim genç dostum vardı dedi. Artık bir gözde değilse de hala sultanın nargilesini getirmek ve minderlerini düzeltmek onun göreviymiş meğerse. Yalnızca birbirimize bakabildik. Bakışlarımızla dedik ki Allah'a şükürler olsun yaşıyoruz. Daha fazla bir şey değil. Ya sultanın planları? Önce vezirler onun planlarına karşı çıktılar. Yani tabii uygun bir dille. Söyledikleri saçma sapandı. Onu caydırmaya çalıştılar. O ısrar etti. Sonunda da çıldırdı. Sakın onun iri yarı bir adam olduğunu sanmayın. Uzaktan görünce kaftanı, sarığı, sorgucuyla öyle sanılabilir ama aslında çok ufak tefek biri. Hareketleri kadınsı, soluk tenli ve erkeklerin hoşuna giden av, ata binme gibi şeylerden hiç hoşlanmaz. Gözleri küçücük ve fersizdir ama bir de içti mi, tam anlamıyla kudurup değişir o zaman. Bambaşka bir adam olup çıkar. Gözleri, yüzü parlar, sanki ağzından ateş fışkırmaya başlar. Vezirlere siz ne cüretle diye bağırmaya başladı o gecede. Söylemiştim, sarhoştu. Siz ne hakla bana karşı çıkarsınız diye avaz avaz bağırıyordu. Sizi istersem yarın öğle namazına kadar kaynar yağ kazanlarında kaynatırım ben diyordu. Hayatlarınız yalnızca bana zevk vermek için vardır diye haykırıyordu. Herkes kala kalmıştı. Hiç ama hiç kimse kımıldamıyordu. Ve yine şarap istedi. Hemen koşup getirdik. Son şarabın da etkisiyle birden 20 adam gücüne erişivermişti sanki. Hemen yanı başındaki yeniçerinin palasını çekip aldı belinden ve genç dostumun boğazına dayadı. O sırada gözlerini bana dikmişti. Ve ben içimden bana işkence edenlere dua ediyordum. Çünkü yüzümün şimdiki haliyle Selim'in beni tanımasına olanak yoktu. Gazanfer'in çakır gözlerinden o sırada geçen duygu pırıltılarını buzlu sularda yüzen bir balığa benzetti Andrea. Delikanlı hiç direnç göstermedi diye hikayesine devam ediyordu hadım. Sızlanmadı bile. Eğer efendisi söyleseydi kendiliğinden yere uzanabilirdi zaten. Ama sultan onu öfkeyle itip kılıcını hızla tam kalbine sapladı. Zavallı adeta halıya çivilenmişti. Sultan, hepiniz beni dinleyin diye bağırdı. Hepiniz, Vezir-i Azam, Kaptan Paşa, adınız, süslü ünvanlarınız ne olursa olsun, hepiniz benim kölemsiniz. Solucandan farkınız yok gözümde. Eğer istersen bunu tümünüze birden yaparım, anladınız mı? Dünyadaki hiçbir şey de beni durduramaz. Eğer istersem, belki de, şimdi söyleyin bakalım, kararını verdiğim savaş yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ada alınacak mı? Can çekişen çocuğa bakmamaya çalışarak, dileğiniz emrimizdir efendimiz diye bir ağızdan cevap verdiler. Şeyhülislam bile sesini çıkarmamıştı ki o ne sultanın kölesiydi ne de Kur'an ve peygamberin söyledikleri dışında bir emre uyma zorunluluğu vardı. Selim'in deliliğini o da kontrol edemiyordu bu kez. Evet dedi, gerçi ada daima Hristiyan olmuştur ama tarihi boyunca hem Memluklara hem de İslam'ın ilk halifelerine bağlılık vergisini ödemiştir. O halde imparatorluğun sınırları içine katılmaması için hiçbir neden yoktur. Andrea karşısındaki ifadesiz yüzlü adamın anlattıklarına inanamıyormuş gibi başını iki yana salladı. O sırada Sofia da dahil tüm diğer üzüntülerini unutmuşa benziyordu. Bir tek adamda bu kadar güç ve yetki. Eğer bir dük onun gibi davranmaya kalksa senato hiç gözünün yaşına bakmadan hemen hakkından gelir. Diğer ülkeler için de durum değişmez. Avrupa'nın dünyanın başka yerlerine uzanmakta, niye geri kaldığı ortada. Ama bir konuyu unutmamak gerek dedi Gazanfer. Bir kişinin kendisi için istedikleri, diğerleri için uygun olmayabilir. Madagaskar gibi barbarların yaşadığı bir adanın imparatorluğa katılması mutlaka onlar için de çok iyi olur. Madagaskar mı? Ben ada dediğimde bunu mu anladınız? Tabii ki, tek mantıklı görünen bu. Orası Hindistan yolunun ilk adımı olabilir. Sultan bunu hedefliyor olmalı kesinlikle. Yemen dedin, öyle değil mi? Ben de düşündüm ki, dostum siz beni yanlış anladınız. Sultanın asla böyle bir şeyin peşinde olduğunu söylemedim. Bu anlattıklarınız aklı başında birinin düşünüp hedefleyeceği şeylerdir. Sözlerini tamamlamadan hemen önce hadımın gözlerinden belli belirsiz bir hüzün bulutu gelip geçti. Selim'in sözünü ettiği ada Kıbrıs. Kıbrıs. Evet, Kıbrıs. Bilirsiniz orası dünyanın en iyi üzümlerini yetiştirir ve satmak üzere burası için ayırdığı miktarda asla yeterli olmuyor. Ama Kıbrıs Venedik Cumhuriyeti'nindir. Kesinlikle dostum. Hadımın ses tonundaki abartılı sabır, Andrea'ya Venedik hakkında fazla konuşma hakkı olmadığını mı ima ediyordu acaba? Bu garip yaratıktan ilk kez duygusal bir tepki almıştı, küçümseme. Adam onu küçümsüyordu. Çünkü konuyla ilgili ve sorumluluk içinde olması gerekirken, Andrea bir şehvet dalgasının peşinde her şeyi unutup savrulmuştu. Hadımsa ona ders verecek kadar ilgili ve bilgiliydi. Yine de şaşkınlıkla konuşmasını sürdürdü. Ama bu savaş ilanı demektir. Şimdi görüyorum ki Madagaskar halkına olduğu gibi duyarsız değilsiniz. Neden siz Avrupalılar barbarların hep uzaklarda yaşadığını düşünürsünüz? Ama bizim Babali ile yapılmış bir barış anlaşmamız var. Selim bunu bilmiyor mu? Söyledim dostum, hatırlayın Şeyhülislam'ın sözlerini. Anlaşmaların onuru, İslam'a katılacak yeni toprakların vereceği onurla kıyaslanamaz bile. Eğer bana inanmıyorsanız gidip Yasef Nasi'yi bir ziyaret edin. Sultan onu adanın başına getirmek için söz vermiş. O da daha şimdiden kendisi için Kral Yasef yazılı armalar sipariş etmiş bile. Hanımımın size iletmemi istediği konu işte buydu. Andrea'nın yüreği Sofia'ya karşı minnetle dolmuştu. Her şeye karşın demek ki onu unutmamıştı Bafo'nun kızı. Ama bu ilgi ve bilginin karşılığında ne beklediği kesin değildi. Genç adam ona bir şey vermesi gerektiğini biliyordu. Aslına bakılırsa vermek istediği daha çok bedensel bir şeydi. Bu ruh hastası adamı durdurabilmek için bir şey yapılamaz. Az önce düklerin böyle bir güce sahip olmadığı için hayıflanıyordunuz. Ama ne yapabiliriz? Andrea sıkıntı içinde kıpırdandı. Elçinin bir an önce huzura kabul edilmesini mi talep etmeliyim? Şu ana kadar henüz sultanı şahsen görmediniz. Şimdi sizi kabul edeceğini nasıl umabilirsiniz? Kaldı ki onun gözünde sizin de diğer insanlardan bir farkınız yok. Rahatlıkla sizleri de kılıcıyla halılara çakabilir. Andrea giderek artan bir panik içinde aşığının bu barbarların elinde tutsak olduğunu hatırladı. Acaba Sofia'nın anlatmak istediği şey bu muydu? Dünyada hiçbir güç, hayır ben bunu kastetmedim diye söze girdi hadım. Bunlar sizin kuşkularınız. Bize göre sultanın vahşi talepleriyle başa çıkabilecek bir ya da iki güç vardır. Allah aşkına söyle nedir bunlar? Bunun birincisi dervişlerdir. Dervişler mi? Evet dervişler. Dervişler. Andrea sabırsızlık içinde tekrarlayıp duruyordu bu kelimeyi. Dervişler çılgın kişilerdir. Çılgındırlar ama Allah yolunda çılgın olmuşlardır ve öyle bir mertebeye gelmişlerdir ki sultanın kuralları onlara vız gelir. Eğer bir derviş gidip de sultanın emrine girer, onun oyuncağı olursa insanların gözünde tüm gücünü saygınlığını da yitirir. Eğer bir sultan da tutup bir dervişe kendi yasalarını uygulamaya kalkarsa, onu hapse atmaya ya da öldürmeye yeltenirse, vezirlerine, paşalarına yaptığı gibi olsa olsa bir şehit yaratır. Böyle bir şehit ise sultandan daha güçlüdür ölü olduğu halde. Ölüm biçimi korkunçlaştıkça şehidin gücü de artar. Hayır, bir dervişi asarak sultan ipi kendi boğazına dolamış olur. Yeniçeriler bile sultanın emirlerinden çok bir dervişin davulunun peşinden gitmeyi tercih ederler. Bunlar bir Müslüman için doğru olabilir ama bir Hristiyan olarak ben ne yapabilirim? Gidip önce dervişlerle konuşmalıyım. Ancak ondan sonra neler olabileceğine karar verilebilir. Bir de önemli bir unsur daha var. Nedir? Harem tabii ki. Harem. Ama bu çok gülünç. O kadınlar da senin gibi köle üstad. Hatta köleden bile daha beter durumdalar. Gün ışığını görmeden yaşayan zavallılar. Sultanın gözünde onların İstanbul'un sıçanları kadar bile bir değeri yok. Dostum, siz hareme Hristiyan gözüyle bakıyorsunuz.